Ayrım 5, sayfa 81. Ve yola çıktılar. Tıpkı masallardaki gibi az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler diye başlatıp sürdürebilirdik. Ama bu yaşananlar masal değildi ki. Masalmış kadar gerçek dışı görünen gerçeklerdi. Böyle başladı anlatmaya. Anlattı, anlattı. Anlatırken sesi öyle boğuk ve kesik kesikti ki sanki iki el boğazını sıkıyordu da konuşmasını engelliyordu. Gece bitip yerini gündüze bırakmak için yavaş yavaş ortalık ışıdığında onun da nefesi tükenmişti. Başı önüne düştü, yüreği susmuştu. Bir, anne, anneciğim, güzel annem, bil bakalım kızının başına ne geldi. Nereden bilebilirim yavrum, bütün gün yanında değilim ki. Aşık oldum, aşık oldum. Ayperi hem bağırıyor hem de odanın ortasında fır dönüyordu. O döndükçe kara uzun saçları başının etrafında dönüyormuş gibi oluyor. Yüzüne düşen saç kümelerinin arasından hareli yeşil gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Öyle mutluydu ki sevincinden yerinde duramıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Sonunda yoruldu ve kendini annesinin oturduğu sedire attı. Sonra başını onun dizlerine dayadı ve ah anneciğim, görsen öyle tatlı bir çocuk ki, pek çok ortak yanımız var. Ha bak, unutuyordum, o da benim gibi ekşili köfte sevmiyor ama Kayseri mantısına bayılıyor. Hadiye Hanım kızının sözünü kesti. Sen yemeği şöyle kenara koy bakayım, okuldan söz et, okumaya meraklı mı? Evet, hem de nasıl, aynı sınıftayız. Yani tabii ki o erkekler tarafında. Şimdiden karar vermiş, Ankara'ya gidip tıp okuyacakmış. Kat doktoru olmak istiyor hem de. Bak hele, aferin desene, doktorsuz kalmayacağız ileride. Ana kız böyle tatlı tatlı konuşa dursunlar. Garo da o gün kendi annesine açılmaya karar vermişti. Babalığı Agop Ağa'da iyi adamdı ama bildiği iki şey vardı. Yemek, bir de okul. Kapıdan girer girmez ilk sözü. Okul nasıl gitti bugün olurdu? Sofrada da önüne konan her yemeği yiyeceksin. Bunları bulamayan bir sürü insan var der ve hemen yemeğe koyulurdu. Oysa annesi öyle miydi ya? Her sabah erkenden kalkar, garosu yesin diye ya poğaça pişirirdi, ya börek açardı, ya da başka bir şey. Oğulcuğu mutfağa indiğinde her şey hazır olurdu. O da anasına saygıda kusur etmez, hazırlananları iştahla yerken bir yandan da ellerine sağlık mamacığım. Şad agvor şineres der, kapıdan çıkarken de mutlaka anasını öper, hayır duasını alırdı. Allah zihin açıp versin garabetim, Allah bize acımadı, size acısın derdi. Garo bu dualardan pek hoşlanmazdı. Zaten merak edip öğrenmemişti. Yine de anasının onu böyle yolcu etmesi çok hoşuna giderdi. O gün okuldan eve döndüğünde annesi sedirde oturmuş iğne oyası yapıyordu. Öyle hızlı çalışıyordu ki iğnenin kumaşa ne zaman battığı, ne zaman düğümlerin yapıldığı görülmüyordu bile. Garo yavaşçacık gelip anasının dizinin dibine yere oturdu. O böyle oturduğunda anası garibedinin bir derdi, söyleyecek bir şey olduğunu bilirdi. De bakalım oğul, derdin ne? Anacığım, anlatacağım şey dert değil, güzel bir şey söyleyeceğim sana. Hadi de bakalım. Bak iğne oyamı kenara koydum, seni dinliyorum. Ah anam, canım anam, ben bir kızı seviyorum. Ama sevmek güzel şeydir oğul, sevmenin aması olmaz. Ben de öyle düşünürdüm de, karşıma çıkan kız Ermeni değildir. Oğul, biz hepimiz bir arada büyüdük. Ekmeğimizi, aşımızı, bayramlarımızı paylaştık. Ermenisi, Rumu, Kürtü, Lazı yok, insan olsun yeter. Garo anasının ellerine sarıldı. Anacığım, anacığım, çektiğin onca acı seni kötüleştirmemiş. Hala insanları seviyorsun. Olanlar bizlerin suçu değildi. Ya çektikleriniz? Hepimiz çektik, hepimiz. Bir an sustular. Garabedim, hadi anlat hele, şu kız kimdir? Kimlerdendir, neyin nesidir? Türk kızı olduğunu söylemiştim ama benim Ermeni oluşum onu hiç rahatsız etmiyor. Adı ne? Ayperi. Gerçekten de ağ çehreli, peri gibi bir kız. Anasının adı nedir? Babası ne iş yaparmış? Anasının adı Hadiye'ymiş. Babası da pastırma ticareti yapıyor. Eskiden bir Ermeni ortağı varmış. Askerden geri dönmemiş. Hasan Bey işi tek başına yürütüyormuş. Ama eski ortağın ailesi tehcirden geri döndüklerinde ailenin sağ kalan fertlerine her ay para göndermeye devam etmiş. Bu kız Ayperi tek çocuk mudur? Evet ana, neden sordun? Hiç, öyle aklıma geldi. Peki kaç yaşında? Benim yaşımda anneciğim. İkimiz de 17 yaşındayız yani. Bugün bir börek açayım da arkadaşını bize çağıralım. Garo bu sözlere çok sevindi. Önce sarılıp annesinin yanaklarını öptü. Sonra odanın ortasında çocuk gibi zıp zıp zıplamaya başladı. 2. Ayperi ile Garabet'in aşkını duymayan kalmamıştı. Oğlanın ailesi kızın ana babasını tanımak istedi. Garo'nun annesi Hayganuş Hanım Hasan Bey ve karısına haber gönderdi. Okullar kapansın, haftasına bekliyorum diye. Sıcak bir Haziran akşamı bahçede ağaçların gölgesinde sofra kuruldu. Bu gece iki aile hem birlikte yemek yiyecek hem de çocukların sözü kesilecekti. Gerçi Ayperi'nin babası bu işe karşıydı ama yine de yemeğe gelmeyi kabul etmişti. Akşam oldu. Konuklar kapılarda karşılandı. Garo ve babalığı Agop Ağa onları bahçeye götürdüler. Haybonuş Hanım mutfaktan bahçeye indiğinde Hasan Bey ve karısı sofraya oturmuş sohbete başlanmıştı. Haybonuş Hanım onlara doğru yaklaşırken içinden "Bu kız ne güzel bir kız böyle, ne anaya benziyor ne de babaya" diye düşündü ama bir şey belli etmedi. Sofraya oturuldu. Bir ara Ayperi Haygonuş Hanım'la göz göze geldi. Haygonuş'un eli ayağına dolaştı. Ne diyeceğini bilemedi. Ağzından "Ayperi kızım kaç yaşındasın" cümlesi döküldü. "Ben 1912 yılının Ocak ayının son günü doğmuşum Haygonuş teyze." Bu cümleyi duyan Haygonuş Hanım'ın elinden tahta kaşık bulgur aşına düşüverdi. Kendini kaybetti. Ayıldığı zaman başucunda Doktor Minasyan vardı. "Ne oldu bana?" diye sorduğunda Doktor Minasyan her zamanki gibi yine kalbi küçük bir şaka yaptı. "Kendini çok yorma demiştim sana Haygonuş bacı. İlaçlarını muntazaman al ve dinlen lütfen" deyip gitti. Sofranın tadı tuzu kaçmıştı. Biraz sonra konuklar izin isteyip kalktılar. Sözler verildi ama söz kesilemedi o gece. "Hele çocuklar liseyi bitirsin" dendi. 3. İki gün sonra Garo kahvaltıya indiğinde anasını masanın başında, ellerini çenesinin altında kavuşturmuş, öyle otururken buldu, telaşlandı. "Mama, inç unis, hivantes, neyin var mamacığım?" "Çedigaz, bir şeyim yok, kusura bakma canım, hamurla oynamak istemedim." "Hokça mamaz, canın sağ olsun. Ama bir doktora görünsen diyorum." "Yok oğul, Minasyan haklıdır, kendimi çok yordum ben. Bu, bugünün yorgunluğu değil, yılların getirdiği bir şey." Garo uzanıp anasının elini tuttu. Sanki konuşmadan yanıtlamıştı anasını. Derken birden Haygonuş Hanım, "Garabet oğlum, şimdi sana söyleyeceğim şeyi daha önce hiç dile getirmemiştim. Senin bir kız kardeşin vardı." Garo şaşırdı. "Nasıl yani? Yani benim bir kız kardeşim mi vardı?" "Evet, hem de ikiz kardeşin. Birbirinize benzemezdiniz. Ayrı yumurta ikizleriydiniz çünkü." Garo nefesini tutmuş dinliyordu. 1915'in Temmuz sıcağında Debreli'den yola çıktık. Öyle sıcaktı ki güneş tepemi deliyor, gözlerimi uyuyordu. Biz kadınlarla çocuklar kafilesiydik. Erkeklerimizi çoktan toplamışlardı. Kimini bizim yanımızda öldürdüler, biz çığlığı bastıkça da sırtımızı yüzümüzü kırbaçladılar. Kırbaçlanmaktan hiçbirimize yürüyecek takat kalmamıştı. Memelerinde birinize yetecek süt bile yokken iki bebeği nasıl besleyeceğimi bilemiyordum. Kızım elimden tutmuş yürüyordu. Seni de göğsümün üstünde bezlerle sıkı sıkıya sarmıştım. Derken arkalardan bir çığlık duyuldu. "Çocuğum, çocuğum yok oldu." Arkalardan birkaç kişi arandılar, tarandılar. Sonradan duyduk bulamamışlar çocuğu. Ezilmişti deyip geçtiler. Herkes can derdine düşmüştü. Kimsenin kimseyi düşünecek hali yoktu. Ben de kendi derdime düştüm tabii. İkinizle nasıl baş edeceğimi, yola nasıl devam edeceğimi düşünüyordum. Derken ağaçlıklı bir yere geldik. Başımızda iki atlı vardı. Rica ettik, izin aldık. 10 dakika mola, fazla durmak yok dedi esmer koca bıyıklı olanı. Ağaçların altına ancak yayılmıştık ki kız kardeşin ağlamaya başladı. Belli yorulmuş, acıkmıştı yavrucak. Hemen alelacele kemerimin arasına sıkıştırdığım peksimetlerden bir iki parça eline tutuşturdum. Mola bitti, yürüyün diye atlılar bağırdığında kararımı vermiştim. Kızımın, Lucy'nin ayaklar altında ezilmesine izin vermeyecektim. Çarığımın içine birkaç tane altın dikmiştim. Hemen birini çıkarıp kızımın boynundaki cüs kesesinde bulunan Agota Kirk'in arasına soktum. Onu öptüm, kokladım ve o ağaçlık yerde bıraktım. Yüreğim öyle çarpıyordu ki öleceğim sandım. "Neden kız kardeşim üstünü bıraktın anne? Keşke beni bıraksaydın." "Olmazdı, olmazdı. O vakitler küçük kızları öldürmüyorlardı. Hem ailemizden hiç erkek kalmamıştı. Sen büyüyünce sülalemizi yaşatasın diye seni yanımda taşıdım. Sence kız kardeşim sağ mıdır?" "Biz birkaç kişi de hiçirden sağ kurtulduk. Şansımız yaver gitti. Geçtiğimiz köylerde insanlar otlarını, ocaklarını bizlerle paylaştılar. Tabii çok çok ölüverdik ama biz gençler çabaladık, hayatta kalmayı başardık. Kız kardeşim Lucy'ni sormuştum. Ah benim güzel kızım, evimin ışığı. Geri döndüğümüzde ben Talas'ta kalmaya karar verdim. Artık Debili'ye geri dönmek istemiyordum. Kız kardeşini aramaya başladım. Epey aradıktan sonra umudumu yitirdim. Vazgeçtim, vazgeçtim ama... Ama ne? Geçen gece tuhaf bir şey oldu oğlum. O kızı, Ayperi'yi birden karşımda görünce sanki kızım büyümüş de geri gelmiş gibi oldum. Ayrıca, evet ayrıca da doğum tarihleriniz günü gününe aynı. Biliyorum, biz bunu keşfettiğimizde çok sevinmiştik. Doğum yerini biliyor musun? Ya onu doğurtan dayık kimmiş? Bunları nereden bilebilir anneciğim? Hem sen neden bu tür sorular soruyorsun? E oğul, o zamanlar bir iç savaş vardı. Savaş oldu mu insandan insanlıktan çıkar. Bilemem, belki de Lucy'nin mi helal süt emmiş biri bulmuştur da yaşıyordur. Ama bugün Lucy'ni görsem tanıyamazsın değil mi? Görerek tanımam ama gözlerine yakından baksam, bir de vücudunda bir iki iz vardı onları görsem. Karun'un başı dönmeye, midesi bulanmaya başlamıştı. Ailelerini birbirlerine tanıştırdıkları günden sonra birbirlerine daha da yakın olmuşlar ve sonunda Ayperi kızlığını Garo'ya vermişti. Artık karı koca gibi görüyorlardı kendilerini. Sık sık buluşuyorlar, fırsat buldukça da sevişip birlikte uyuyorlardı. İşte o günlerden birinde Garo, Ayperi'nin sağ kalçasında çok güzel bir ben görmüştü. Bunu ona söylediğinde kızın yanıtı, annem söyledi. Hamileyken Hıdriye Leyze kalçasına siyah zeytin bastırmış demişti. Bir de ensesinde, saçlarının dibinde bir leke fark etmişti. Onu da doğum lekesi diye açıklamıştı Ayperi. Bunlar şimşek hızıyla beyninden geçti Garo'nun. İçinde adını koyamadığı bir yangın başlamıştı. Bir yandan ama bir Türk kızı, anası babası Türk diye içinden geçiriyor. Öte yandan da Ayperi ile ne çok ve inanılmaz ortak yanları olduğunu düşünüyordu. Birden gözü anasına takıldı. Kadıncağız sanki birden yaşlanmıştı. O güzel gözlerine bir gölge düşmüş, yüzü bulutlanmıştı. Garı birden ayağa fırladı, delirmiş gibiydi. Gözleri bu sabah bu mutfağa giren Garabet'in gözleri gibi değildi. Deli deli bakıyordu. Ana, anacığım diye bağırdı. Söyle çabuk, kızını karşında görsen tanır mısın? Bunu demin sordun ya, o öyle uzaktan tanımam ama benim ikizlerim çok özeldi. İkinizin de benim bildiğim işaretleri vardır. Garo bu son cümleyi duyunca çılgın gibi fırladı. Sokak kapısını hızla çarpıp uçar gibi Ayperi'lere gitti. Onu aşağı çağırdı, elinden tuttu. Çabuk benimle gel, annem seni görmek istiyor deyip yine uçar gibi kızla birlikte geri döndü. Annesi bıraktığı yerde, bıraktığı biçimde oturmuş, düşüncelere dalmıştı. Gençlerin fırtına gibi mutfağa dağınılır onu yerinden sıçrattı. Ne var, ne oldu, neden Ayperi'yi getirdin? Çünkü anlattığın şeyler çok garip. İşte Ayperi, onu yakından bakmanı istiyorum. Hayganuş Hanım kızın gözlerinin içine baktı. Buharili yeşil gözler ona kocası Oski'yi hatırlattı. Oski yani çocuklarının babası. O ailede bir özellik vardı. Hepsinin sağ göz bebeklerinin kenarına yapışık birer ben vardı. Şu anda da Ayperi'nin gözünde bu beni fark etmişti Hayganuş Hanım. Olamaz, olamaz deyip kızın ensesini görmek istedi. İkizlerin büyüğü Garo'ydu. 5 dakika büyük. Ne var ki kız bebeğin gelişi zor olmuş. Ebe elinde tuttuğu maşa gibi bir şeyle başını çekeyim derken bebeğin ensesini yaralamıştı. Yara iyileşmiş ama izi kalmıştı. Pembemsi bir iz. İşte şu anda o pembemsi leke kızın ensesinde duruyordu. Bayılacak gibiydi. Son bir gayretle ya sağ kalçan, orada da bir ben var mı? Ayperi'nin nutku tutulmuştu. Bir robot gibi istenilen bölgeyi açtı. İşte o an yalnız Hayganuş Hanım'ın evini değil, tüm mahalleyi inleten bir çığlık duyuldu. Lucy'nim, Lucy'nim, ne ettin Tanrım sen bize? Hiç acıman yok mu, yok mu? Ayperi ile Garo'nun el ele çarşı içinden koştuklarını görenler şaşkınlıktan dillerini yuttular. Çünkü onlar koşmuyor, adeta uçuyorlardı. Böyle ne kadar zaman koştular bilinmez. Böyle başladı anlatmaya. Anlattı, anlattı. Anlatırken sesi öyle boğuktu ki sanki iki el boğazını sıkıyor, sesinin çıkmasını, konuşmasını engellemeye çalışıyordu. Gün ışıdı, kadın sustu. Hayganuş Hanım'ın yüreği susmuştu. İnsanlar neden sonra zar zor elini açıp elinde buruşturduğu gazete parçasını bulduklarında şu haberi gördüler. Develi köyünde köyün girişinde bulunan metruk bir ev yandı. Söndürme çalışmaları tamamlandığında içeride birbirine sarılmış iki ceset bulundu. Cesetlerin birer eli ise kız olanın karnının üstünde kavuşmuştu. 1983 Moda İstanbul. Dipnot. Bu öykü gerçek bir hayat hikayesinden alınmıştır. İsimler yerler değiştirilmiştir. Yazarın notu. Bibi. Necdet amcamın ve Refika teyzemin arasına. Ben çok küçükken bizim evde bembeyaz taşlı bir pamuklini hatırlıyorum. Annemin onu Bibi diye ünlediğini de. Yaşım büyüyüp de Bibi sözcüğünün Anadolu'nun bazı yörelerinde hala anlamına geldiğini öğrenince anneme sordum. Anne biz nereliyiz? İstanbulluyuz. Neden soruyorsun? Bibi İstanbullu sözcüğü değil ki. Anladım ama o büyük babanın evine geldiğinde adının Bibi olduğunu, kendisine başka adla seslenilmesini istemediğini belirtmiş. Asıl adını ise yıllar sonra kendisini babanların ailesinden biri gibi saydığı zamanlarda söylemiş. Ben bu eve gelin geldiğimde Bibi bu evdeydi. Böyle söze girdi annem ve Bibi'nin öyküsünü anlattı. Bibi ya da asıl adıyla Agavni, ailesindeki erkekleri birer ikişer kaybetmiş. Hanlıyan ailesi ordunun en ünlü, en zengin ailelerinden biriymiş. Büyük baba Onnik Hanlıyan, ufak tefek, çelimsiz görünümlüymüş ama ham demiri dövmeye başlayınca sanki boyu uzar, iri yarı, pozuları kocaman, geniş omuzlu bir pehlivana dönüşürmüş. Ordu bilindiği gibi Osmanlı'nın Pontus dediği bölgenin en önemli kentlerinden biri olduğundan, orada ünlü olabilmek için işini çok iyi yapmak birinci koşulmuş. Yaptığı kamalar, kılıçlar, bıçaklar ise çeliğe nasıl su verileceğini bildiğinin kanıtlarıymış. Önce imal eder, sonra eşyaların üzerine imzasını kıldırmış. Eski Türkçe harflerle Ordulu Onnikus'ta. Ermenice harflerle de Barbet Onnik, yani Onnik Usta. Yaşadığı mahallede herkes onu tanır ve çok severmiş. Onnik ustamız bir tanedir. Benim bıçak bir dokunuşta koca dananın boynunu kökünden kopartıyor. Ne ustadır şu bizim Onnik, koca Osmanlı'yı arasan böylesini bulamazsın. Böylece alın teriyle serbest sahibi olmuş. Olmuş olmasına da 1895'te padişahın fermanı Hanlıyan Efendi'yi de alıp götürmüş bu dünyadan. Ordu ve Ermeni bir Rum erkekleri küçük gruplar halinde toplayıp kurşuna dizmişler. Onnik'in anısı oğlunu kurtarmak için ne kadar altın varsa vermiş ama gelenler altınları alıp yaşlı kadını tavuk boğazlar gibi boğazlayıp gitmişler. Genç erkeklerden dağa çıkanlar eşkıyalığa başlayanlar olmuş. Ancak karşılarında Osmanlı'nın kışkırttığı bir tuhaf ordu varmış. Onnik Ağa ölüme gönderildiğinde geride iki oğul bırakmış. Biri Ardaşeş, diğeri Agavni'nin babası Sarkis. İkisi de çok genç insanlarmış o sıralar. Derken hükümet bu kez de Ermeni ve Rumlara askerlik emri çıkartmış. Bu işte bir bit yeniği olduğunu sezen Hanlıyan kardeşler gitmek istememişler ama ne yazık ki asker kaçaklarını yakaladıkları yerde vuruyorlarmış. Ayrıca Rumlardan ve Ermenilerden kaçakları ele veren ispiyonları varmış. Durum böyle olunca Ardaşes 2 yaşındaki oğlunu ve karısı Varduhi'yi, Sarkis ise 6 aylık hamile karısı güzel Zaruhis'ini bir de analarını bırakıp gitmek zorunda kalmışlar. Bibi'nin amcası Ardaşeş bir yolunu bulup bu zorunlu askerlikten sağ dönmeyi başarmış. Babası Sarkis Ağa'dan ise bir daha haber alınamamış. Aradan bir süre geçmiş, Agavni yani Bibi dünyaya gelmiş. Zavallı Bibi'miz babasız olduğunu bilmez, konuşmaya başladığında amcasına baba dermiş. Sonra bir gün Ardaşeş Ağa yengesi Zaruhi'ye şöyle bir öneride bulunmuş. Bak Zaruhi bacı, işimiz kazancımız iyidir. İleride oğlum Harutyun da benim gibi demirci olacak. Gel senin Agavni ile benim oğlanı beşik kertme edelim. Ne dersin? Agavni'nin anası ne desin? Kocası kaybolduğundan beri ona, kızına zaten Ardaşeş bakıyormuş. Olsun varsın ağam. Hem paramız kazancımız yabancıya gitmez, aile içinde kalır demiş. Aradan yıllar geçmiş, 1915'e gelindiğinde Agavni ve en yakın arkadaşı Despina genç hanımlarmış. Agavni kararlaştırıldığı gibi emmi oğlu Harutyun ile evlenmiş. Despina ise gizli gizli seviştiği Dimirci ile. İki genç kadının yediği içtiği ayrı gitmezmiş. Derken önce Despina gebe kalmış, 6 ay sonra da Agavni. Seferberlik ilan edildiğinde bu iki ailede herkes gibi bulundukları köyden Konya'ya doğru sürülmüşler. Agavni'nin teyzesi ve eniştesi de Hanlıyanlarla aynı yöne tehcire gönderilmiş. İşte asıl felaket onları bu zorunlu yürüyüşte bekliyormuş. Daha yolun başlarında köyün genç erkeklerinden 8 kişilik bir grup çetelere direnme kararı almış. Aralarında Harutyun da varmış. Atlılar bir anda onları kıstırıp hepsini oracıkta kılıçtan geçirmiş. Bibi çok ağlamış, dövünmüş ama değişen bir şey olmamış. Üstelik kayınpederi, amcası Ardaşeş'in gözleri travma nedeniyle kör olmuşmuş. Agavni kocasının öldüğüne mi ağlasın, kayınpederini mi taşısın? Kafile yeniden yola düzüldüğü günün gecesi Bibimiz şiddetli bir kanama geçirmiş ve bebeğini düşürmüş. Ertesi sabah yeniden yola çıkmışlar. 4 gün boyunca hiç dinlenmeden yürüdükten sonra 5. günün sabahı Despina sancılanmış. Daha doğumu 3 ay varmış ama Bibi'nin anlattığına göre aç susuz yollarda olmak insana yaşama hakkı tanımaz. Nerede kaldı gebelik, çocuk doğurmak? Despina'nın kocası Dimitri atlılardan birine seslenmiş. Efendi, karım sancılandı, biraz duralım. Bundan sonraki sahne Bibi'nin kocası Harutyun'un ölümünden sonra yaşadığı en acı ve inanılmaz olaymış. Şöyle ki Dimitri'nin seslenişine dönen atlı atını onun üstüne sürmüş, şaha kalkan attan kurtulmaya çalışan Dimitri'yi bir an yerde görmüşler, sonra da kesik başını çetecinin kılıcının ucunda. Adam elinde Dimitri'nin kesik başı Despina'ya yaklaşmış. Al iç taze kan, seni de karnındakini de beslemeye yeter. Despina birden koynunda sakladığı ekmek bıçağını adamın karnına saplamış ama ikinci adam bir atmaca gibi zavallı Despina'nın üzerine saldırmış. Elindeki palayla genç kadının karnını deşip içinden cenini, bebeği çıkarmış. Sonra da topluluğa bağırmış. Aha işte bu size ibret dersi. Ya adam gibi görürsünüz ya da her gün birinizin karnını deşerim. Zar zor Konya'ya vardıklarında oradaki İngiliz sığınma evi yalnızca Protestan ailelerin küçük çocuklarını kabul etmiş. Yine Bibi'nin anlattığına göre Gregoryenleri koruyan, kollayan yokmuş. Bibi'nin kayınpederi Konya'ya varmadan yolda ölmüş. Aynı gün ölenlerle gömmek istemişler ama başlarındaki çeteciler buna izin vermemiş. Büyükçe bir çukur kazın deyip çukur kazdırmışlar. Sonra tüm cesetler aynı çukura doldurulup üstleri çalı çırpı ile örtüldükten sonra ateşe verilmiş. Ortalığı bir anda yanık insan eti kokusu sarmış. Yeniden yola çıkmadan çetecilerin başı, padişahımız efendimizin emridir. Bu kafile Yozgat'a yürüyecektir. Bibi'nin teyzesi ve kucaklarında bebeleriyle bazı genç kadınlar itiraz edecek olmuş. Ağam, Acaba burada bir tehcir kampı kursak? Agavi bibimiz hiç sesini çıkarmadan bir kenarda bekliyormuş. Eniştesi Vartan karısını yeri çekmek istemiş ama yeniden ortalık kan gölüne dönüşmüş. Atlılardan bazıları yalnızca genç kadınların kucağındaki bebekleri kopartarak alıp uzaklaşmışlar. Geriye kalanlar ise genç annelerin canhıraş çığlıklarına kulak asmadan hepsini kılıçtan geçirmişler. Kafilede sağ kalanlar bu olan biteni taş kesilmiş bir halde izliyorlarmış. Acılarını göstermemeye çalışarak birbirlerine sokulmuşlar. Çetebaşı yeniden emretmiş. Erkekler ve kadınlar birbirinden ayrılsın. Kimse de karşı koyacak cesaret yok. Deneyini yapmışlar. Çabuk bir çukur kazın bakalım. Çukurun kazılması beklenirken Agavni kendi gibi birkaç genç kadınla onca sıcağa karşın tersi titreyerek olacakları bekliyormuş. Birden uzaktan tozu dumana katarak gelen bir grup atlı görmüşler. Gelenler gerçek asker elbiseliymiş ve başlarında da bir zabit varmış. İşte bu zabit Muharrem Bey havaya iki el ateş edip herkesi susturmuş. Sonra çetecilere dönüp neler oluyor burada ulan? Nedir bu cesetler? Size kadınlar çocuklar öldürülmeyecek denmedi mi? Çetebaşı ağzının içinden bir şeyler gevelemiş. Komutanım bebekler az önce arkadaşlar biliyorum sersem burada olanları ondan öğrendik. Kürtler bu kez sizden daha vicdanlı çıktı. Zabit Muharrem daha sonra atından inmiş Agavni ve genç kadınların yanına gelmiş. Onları tek tek gözden geçirmiş. Hepi topu 8 tane çok genç kadın kalmışmış hayatta. Gerisi orta yaş ve yaşlılardan oluşanlarmış. Muharrem Bey şöyle topuklarının üzerinde dönmüş, çete başını emretmiş. Çabuk o öküz arabasını boşalt. Öküz arabası o anda hızla boşaltılmış. Muharrem Bey bu kez de genç kadınlara dönmüş. Hepiniz doğru arabaya. 8 genç kadın bacakları titreyerek başlarına neler geleceğini bilmeden denileni yapmışlar. Annemin anlattıkları kanımı dondurmuştu. Benim aklımda kaldığına göre Pamuk Nine Bibi çok tatlı, yumuşak, iyi huylu, bizlerle çocuklaşan biriydi. Bunu anneme söylediğimde o şöyle dedi. Yavrum, tehcirden sağ kurtulanlar daha sonraki yaşamlarında bu hayatta kalışlarını Allah'ın bir lütfu olarak kabul etmişler. Bibi'nin daha sonra İstanbul'da kilisede tanıştığı bir aile vardı. Onlar da Bibi'miz gibiydiler. Her lafın başı Allah'a şükürle başlar. Birileri bir şeye kızınca da sizin bu kızdığınız olay da bir şey mi? Haydi gülüşün deyip hemen her olayı tatlıya bağlamak isterlerdi. Peki Agavni Bibi nasıl olup da İstanbul'a gelmiş? O da ayrı hikaye. Hani zabit gelip genç kadınları toplamıştı ya. Evet dinliyorum. İşte bu zabit çok namuslu, dürüst bir insanmış. Almış bu kadınları kendi evine götürmüş. Agavni, zabit Muharrem'in evinde en uzun süre kalanı. Diğerleri birer ikişer Türklere, Kürtlere verilmişler. Kimisi evlendirilerek dönme olmuş, kimi de boğaz tokluğuna besleme. Bibimiz çok güzeldi. Kapkara gözleri vardı. Gençken saçları da karaymış. Neyse uzatmayayım. Zabit iyi adammış ama karısı bir süre sonra evdeki bu güzel Ermeni kızını kıskanmaya başlamış. Ve bir gün Muharrem Bey görevle Karaman taraflarına gittiğinde Agavni'yi daha önce anlaştığı bir Kürt'e satmış. Adam Agavni'yi gördüğü an deli gibi vurulmuş. Kadının istediği parayı ödeyip 60 genç kadını at arabasına. Bibi arabada yalnız değilmiş. Kendi gibi iki genç kadın daha varmış. Yol boyunca bu kadınlara defalarca tecavüz etmişler. Hem Bibi'yi satın alan hem de arabayı süren. Ya Bibi? Bu Kürt reşo gelir gider Agavni Bibi'nin yüzünü seyreder. Sonra ula sen nasıl çıkmışsan önüme? Helalim olmadan sana binmem deyip hırsla öteki kadınlara saldırırmış. Reşo Yozgatlıymış. Bunu bir gece arabacıyla reşo aralarında konuşurlarken duymuş Bibi. Adamların niyeti kötüymüş. Yozgat'a varmadan öbür ikisini sattık sattık. Satamadık ortadan yok ederiz diyormuş reşo. Arabacı da sen emret ağam. Bu zahmetli yolda sayende karısız kalmamış ağam. Bıkınca atarız eski potur gibi. Agavni bu yolculuk boyunca hiç uyumazmış. Her gece kaybettiği ailesi için ağlar, başına gelenleri düşünürmüş. Gündüzleri sürgün olan insanlara rastladıklarında onların çektiği sefaati gördükçe yine de kendi haline ve hayatta oluşuna şükredermiş. Böylece Kayseri'ye kadar gitmişler. Kayseri'ye vardıklarında yine bir kafileyle karşılaşmışlar. İnanılamazmış gibi geliyor ama reşo kafilede bazı genç kadınlar olduğunu fark edince mola diye bağırmış. Agavni arabadan şöyle başını uzatmış ve gözlerine inanamamış. Kamp kuranların arasında yarı yarı bir adam dikkatini çekmiş. Ölen teyzesinin kocası Vartan'a öyle benziyormuş ki nasıl edip de yakından görebileceğini kurmaya başlamış. Derken arabanın içine iki tane daha genç, çok genç ve güzel kadın bindirilmiş. Agavni fırsatını istifade Reşo'ya. Ağam, Reşo ağam izin verir misin? İhtiyaç gidireceğim. Peki git ama uzatma. Yola çıkacağız. Yoksa seni bu sefil kafileyle bırakırım. Diye de tehdit etmiş. Agamni uygun bir çalı dibi bulunca gözünü uydurmuş ve Vartan eniştesine benzettiği adamın yüzünü görmeye çalışırken az kalsın kendini tutamayıp çığlık atacakmış. Evet, bu onun öz ve öz eniştesi, ölmüş teyzesinin kocası İranlı Vartan Akbari'ymiş. Çalıları kendini siper ederek yaklaşabildiği kadar yaklaşmış, sonra cesaretini toplayıp ker hayır, ker hayır diye seslenmiş. Vartan yüzünü Agamni'den yana döndürdüğünde ise ikisi de ne yapacaklarını bilememişler. Mola bitti Ermeni kızı, yola çıkıyoruz. Reşon'un sesliymiş bu. Vartan'ın bulunduğu kafile belli ki orada kamp kurmuşmuş. Bibicik çaresiz at arabasına binmiş yola çıkmışlar. Akşam karanlığı indiğinde de bir dere kenarında kamp kurmuşlar. Amaçları kadınları dinlendirmek değil, gruba yeni kattıkları iki kadına tecavüz etmekmiş. Birini Reşo, birini arabacı alıp birer çalı dibine devirmişler. Agavni o an ani bir karar vermiş, ya şimdi ya hiç. Kıvrıldığı yerden fırlamış ve gündüz geldikleri yöne doğru koşmaya başlamış. Koşmuş, koşmuş. Bir gece, bir gündüz koşmuş. Sonunda soluğu kesilmiş, gece de iniyormuş. Ve o gece ilk kez aylardan sonra bulduğu bir ağaç dibinde uyumuş. Günün ilk ışıklarıyla ayağa fırlamış. Yeniden bir gün önce koştuğu yöne doğru sürdürmüş koşusunu. Bunca gücü nasıl bulduğuna kendi de şaşıyormuş. Aslında eniştesine rastladığı kamp yerine varınca da ne yapacağını bilmiyormuş ama koşuyormuş işte. Sonunda bir tepeye ulaşmış. Buradan aşağıda uzanan ovayı görmek daha kolaymış. Görmüş de. İşte eniştesinin de aralarında bulunduğu sefil kafile yola çıkmış, onun bulunduğu yöne doğru geliyormuş. Agavni içgüdüsel olarak gizlenecek bir yer aramaya başlamış. Biraz arandıktan sonra terk edilmiş bir ahır görmüş, içeriye göz atmış. İçeride hemen hemen hiçbir şey yokmuş. Sağa sola yayılmış saman, bir de öküz boyundurukları. Agavni yere oturmuş ve kafilenin gelmesini beklemeye başlamış. Beklerken de uyuyakalmış. Bir şakırtıyla gözlerini açtığında bir de bakmış yağmur yağıyor. Hem de nasıl şimşekli, gök gürültülü bir yaz yağmuru. Aklına eniştesi Vartan ve kafilesi gelmiş. Dışarı çıksa ıslanacak. İçeride otursa meraktan içi içini yiyecek. Yağmur biraz hız kestiğinde şöyle bir dışarı çıkmış. Kafileden eser yokmuş. Etrafı gözden geçirmiş. Tam umudunu yitirmişken bakmış yamacı Agavni'nin bulunduğu yere doğru tırmanmaya çalışan insanlar. Başındaki yeminiyle iyice yüzünü gözünü gizleyerek bu gelenlere doğru yürümüş, sonra yavaşça aralarına sızıp onlarla yürümeyi sürdürmüş. Atlılar Bibi'nin bulduğu ahırı görünce bir tanesi dur diye bağırmış. Burada mola, geceyi burada geçireceğiz. Genç karılar hazırlansın, yarın onlar Kürtlere satılacak. Karanlık bastırıp gece indiğinde Agavni Bibi sürüne sürüne çamurlara batı çıka eniştesini aramaya başlamış. Herkes öyle bitkin, yorgunmuş ki kimsenin bu sürüne insana bakacak hali yokmuş. Atlılar ahır damında kafileden çekip aldıkları birkaç kadınla oynaşıyormuş. Agavnicik böyle sürünürken çalılar yüzünü gözünü çizmiş. Zaten yıpranmış olan giysileri yer yer yırtılmış ama o yılmamış. Böyle dizüstü ilerlerken bir yandan da Kerhayr, Vartan, Akparik, Ur-Es diye yarı fısıltılı bir sesle eniştesini aramayı sürdürmüş. Sonunda eski oturdukları mahalleden tanıdığı bir adam Bibi'yi görmüş. Açık, Hanlıyan ne ararsın böyle sürüngen gibi diye sormuş. Enişten Vartan'ı kaybettim de onu arıyorum. De şu yana git. Erkeklerin büyük kısmı o yandadır. İşte bizim sevgili Bibi'mizin öyküsü böyle bitiyor. Daha önce söylemiştim. Vartan İranlıymış diye. Agavni ile buluşunca bir yolunu bulup çok zor olsa da kaçmışlar. Ot yiyerek, kök emerek hayatta kalmayı başarmışlar. Sonunda Araplarla karşılaşmışlar. Bunlar bir tür göçebe kabilesiymiş. Agavni ve Vartan'a yardım etmişler. Onları aralarına alıp Kilistan Suriye'ye geçmişler. Niyetleri oradan Agavni ve Vartan'ın da İran'a geçip Vartan'ın akrabalarını bulmakmış ama ne yazık ki 1923'te Vartan Halep'te ölmüş. Tabii bu arada Vartan Agavni'yi kendine eş olarak almış ama çocukları olmamış. Vartan'ın ölümünden sonra Agavni Bibi Suriye'de kalmak istememiş. Memleketime gitmek istiyorum. Halep'te tanıdığı tüm Ermenilere böyle söylenmiş. Sonunda kayınpederimin Suriyeli bir akrabasına rastlamış. Zohrab Oduncuyan adlı bu adam Türkiye ile hurma ticareti yaparmış. Bunu bizim Bibi duyar da durur mu? Gitmiş bulmuş adamı. İstanbul'da akrabalarım var demiş Zohrab Bey. Yakında bir bebekleri dünyaya gelecek. Şöyle güvenebilecekleri bir dadı arıyorlardı. İstersen? İsterim, isterim. Hem de nasıl isterim? Yeter ki vatanıma döneyim. Böylece baban doğduğunda onu Bibi'nin kucağına vermişler. 1991, Moda, İstanbul.